Ayrım 40.
Daha önce de işaret edildiği gibi kente göç edenlerden ancak bir azınlık yeni sanayilerde düzenli iş bulabilmekteydi. Çoğu geçimini gündelikçilik, sokak satıcılığı ya da kapıcılık gibi geçici işlerden kazanmak zorundaydı. Genellikle ev halkından birkaçı ailenin gelirine katkıda bulunuyordu. Gecekondu semtlerinden çok büyük sayıdaki kadın, burjuva semtlerinde temizlikçi olarak çalışıyordu. Buna rağmen kente göç edenler genellikle kentte kalma kararındaydılar ve sadece hasada yardımcı olmak için köylerine dönüyorlardı. Kente gitmek için atadan kalma köyünü terk eden birçok insan bu kez 1960'larda çok daha büyük bir macera için köylerini terk ettiler. Almanya'ya 1957'de çalışmaya giden ilk Türkler teknik okul mezunlarıydı. Ancak 1960'ların başlarından itibaren Türk işçileri sürekli artan sayıda Almanya'ya göç etmeye başladılar. Başlangıçta bu göçe bir itişten ziyade bir çekiş neden oldu. Almanya'nın hızla kalkınan sanayinin çok fazla işçi açığı vardı ve bir süredir Akdeniz'in yoksul bölgelerinden İtalya, Yugoslavya, Yunanistan işçi almaktaydı. Türkiye'de 1961'de imzalanan Alman-Türk ikili anlaşmasından sonra ciddi şekilde başlayan Almanya'nın işçi alma hamlesi ilk başta tereddütle karşılandı. Almanya'ya ilk gidenler kentlerdeki vasıflı işçilerdi. Ama sonraki işçi alımları artan şekilde kırsal kesimden henüz göç etmiş yeni kent sakinleri arasındandı. Böylece bu kişiler iki aşamalı bir göç örneği sergilediler. Daha sonra işçi alımları doğrudan doğruya taşra kentlerinden yapıldı. Rakamlar onların bu hikayesini anlatır. 1962'de Almanya'da 13 bin, 1970'te 480 bin Türk işçisi bulunuyordu. Ve 1974'te toplam sayı 800 bine ulaşmıştı. Göçün esas yönü Almanya olmaya devam etmişse de Türk işçileri Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre ve İngiltere'ye de gittiler. 1970'lerin sonlarında 2,5 milyondan fazla Türk Batı Avrupa'da yaşamaktaydı. Başlarda göç edenlerin büyük çoğunluğu birkaç yıl içerisinde ülkelerine geri dönme niyetindeydi. Eşlerini ve çocuklarını yanlarına almadan tek başlarına gelmişler, ekseri kasvetli öğrenci yurtlarında kalmış ve her kuruşu biriktirmişlerdi. Ancak Türkiye'ye hemen geri dönme umudu giderek soldu. Çünkü Avrupa'daki yaşam beklemedikleri şekilde pahalı çıkmış, kendilerinin ve ailelerinin beklentileri artmış ve Türkiye'deki işsizlik geri dönüşü neredeyse imkansız hale getirmişti. 1970'lerin başlarından itibaren gittikçe daha çok işçi kendi ailesini Almanya'ya getirmekteydi. Ekonomik durgunluğun Avrupa'yı sarstığı 1973 petrol bunalımından sonra Türkiye'den düzenli işçi alımları durdu. Ne var ki gitgide daha çok kişinin eşlerinin ya da babalarının yanına gitmeleri nedeniyle Avrupa'daki Türklerin sayısı artmaya devam ediyordu. Başlangıcı 1960'lara kadar giden kaçak göç olgusu 1973'ten sonra da sürdü. Türkiye'de artan işsizlikle beraber birçok insan Avrupa ülkelerine yasal olmayan girişleri düzenleyen ya da düzenlediğini iddia eden vicdansız aracılar için kolay yem oldular. Kaçak işçiler, Türkiye'de bunlara kibarca turist deniliyordu, hiçbir sosyal güvenlikleri olmaksızın çoğunlukla düşük ücretli, aşağı işler yapıyorlardı. Onların kaçak statüleri kendilerini her türden baskıya maruz bırakmaktaydı. Yine de Almanya'da başarı gösterenlerin öyküleri, Türkiye'deki birçok kişi için Almanya'nın vaatler ülkesi olarak kalmasını sağladı. Emek göçünün Türkiye'de ve özellikle kırsal kesimde birçok ve değişik etkisi oldu. İnkar edilemez bir zenginlik pompalaması vardı ve bu kendini yeni ve büyük evlerle, traktör ve arabalarla ve kimi zaman köye elektrik gelmeden önce alınmış ev aleti ve araçlarıyla gösteriyordu. Yeni servetin doğuşu kırsal kesimdeki güç ilişkilerini ve toplumsal düzenleri bozdu. Ayrıca daha maddeci bir yaşam görüşü ve yeni kitle tüketim kalıpları getirdi. Göç, gerçi her zaman derinliğine bir kavrayışla olmasa da dış dünyanın yeniden farkına varılmasını da başlattı. Avrupa'daki göçmen toplulukları bir sanayi toplumunun alışılmadık ortamlarıyla karşılaştıklarında genellikle daha az gelenekselleşmek yerine daha çok gelenekselleşme eğiliminde oldular. Bu eğilim göçmenlerle yerli halk arasındaki ilişkiler kötüleşmeye başlayınca daha da güçlendi. İşçi alımı başladığında hem sanayiler hem hükümetler göçmenler için olumlu bir imge yaratmaya gayret etmişlerdi. Onları Gastarbeiter yani konuk işçiler diye adlandırıyorlardı. Bu terim sonraları göçmenlerin gözünde son derece olumsuz başka anlamlar kazanacaktı. Ancak petrol bunalımından sonra işsizlik artınca yerli halk arasında hoşnutsuzluk baş gösterdi. Bu hoşnutsuzluk 1980'lerde daha da çok güçlendi. Sendikalar ve sosyal güvenlik. En faal ve en nitelikli işçilerin çoğunun yurt dışına göç etmiş olması, Türk işçi hareketi için engelleyici bir etkendi. Yine de 1960'lar sadece yerli sanayinin doğuşuna değil, üstelik ciddi bir işçi hareketinin büyümesine de sahne oldu. Anayasa işçilere grev ve toplu sözleşme hakkı vaat etmişti. Temmuz 1963'te yeni bir yasayla bu hakları daha da ayrıntısıyla kaleme alındı. Sendikalar işçilerin kazançlarını savunmada oldukça başarılı oldular. İç pazarın korunması, toplumsal huzursuzluğa rüşvet vermeyi sağlayan görece yüksek ücret artışlarının kabul edilmesi demekti. Çünkü bunlar kolaylıkla sanayi ürünlerinde fiyat artışlarına dönüşebilirlerdi. Sanayideki reel ücretler 1960 ve 1970'lerde yaklaşık %50 artmıştı. Bu artış Türk sanayi ihracata yönelik olsaydı ve yeni sanayileşmekte olan öteki ülkelerin, örneğin uzak doğudakilerin rekabetine maruz kalmış bulunsaydı mümkün olmazdı. Bununla beraber bu kazançların iş gücünün sınırlı yani ekonominin büyük sanayi şirketleriyle modern kesimindeki işçilere tahsis edilmiş olduğunun söylenmesi gerekiyor. 1960'lar ve 1970'lerde bunlar bir tür işçi aristokrasisine dönüşmüşlerdi. Küçük kuruluşlarda çalışan iş gücünün çok büyük bir kısmı ise büyük ölçüde örgütsüzdü ve çok daha düşük ücret alıyordu. Küçük sanayicilerin düşük kar hadleri büyük sanayide ödenen ücret artışlarına hiç de olanak vermiyordu. 1975 sonrasında ise büyük işverenler dahi artık reel ücret artışlarını karşılayacak durumda değildi. Ancak sendikaların baskısı dinmiyordu ve sonuç 1970'lerin sonlarında grevlerin, lokavtların gelgitiyle çalışma hayatındaki kargaşanın artışıydı. Bu dönemdeki işsiz sayısını kestirmek çok güçtür. Çünkü bir işsizlik tazminatı sistemi hala dahi olmadığından işsizlerin kaydını tutmak için bir neden bulunmamaktadır. Bununla beraber işsizlerin sayısının iş gücü içerisindeki yüzdesinin 1960'larda ve 1970'lerin başlarında kitlesel güçler sayesinde %10 civarında nispeten sabit kalmışken 1970'lerin sonlarında çok büyük artışla yükseldiğine ilişkin göstergeler vardır. Amerikan etkisi altında Türk İş, kendi üyeleri için maddi yararlar elde etme amacına yönlendirilmişti. Türk İş, siyasal açıdan karma bir konfederasyondu. Kimi sendikalar ve sendika önderleri tipi, kimileri CHP'yi ve kimileri de AP'yi destekliyorlardı. Genelde sendikalar siyasete karışmıyor ama iktidarda her kim varsa onlarla iyi ilişkilere girmeye çalışıyorlardı. 1967'de İşçi Partisi ile bağ olan kişilerin önderliğinde bazı sendikalar, Türk İş'in Demirel'in gittikçe sağa kayan hükümetiyle olan işbirliğine karşı çıktıkları için konfederasyonla olan ilişkilerini kestiler. Esas kopuş, Türk İş'in İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'ndaki bir grevi desteklemeyi reddetmesi üzerine oldu. ve kısa zaman içinde sendika hareketi, Türk İş ile DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında kesin olarak ikiye bölündü. Bu iki örgüt arasındaki rekabet başından itibaren sertti. Biri ötekinden daha yüksek ücret talebinde bulunarak işçileri yanına çekmek için yarışmaktaydı. 1970'lerin sonlarında Türk İş'in 1 ila 1.3 milyon diskin ise 300 bin ila 400 bin üyesi olduğu tahmin ediliyordu. 1961 Anayasası Türkiye'nin sosyal devlet olduğunu ilan etmişti ve 1960'larda siyasetçiler bu vaadi yerine getirmek ve halk kitlesinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için gayret ettiler. 1965'te bir refah devletinin gelişmesinde ilk adım olarak Sosyal Sigortalar Kurumu oluşturuldu. Bu kurum hastalık, iş kazaları ve hayat sigortası yapıyordu. 2 yıl sonra 1936 tarihli eski bir iş yasasının yerini bir yenisi aldı. Bu yasa eskiden olduğu gibi sadece ondan fazla işçi çalıştıran kuruluşlardakileri değil, bütün ücretlileri kapsamaktaydı. Haftalık çalışma saati 48 saatle sınırlanmış ve çocukların çalıştırılmasına kısıtlamalar, ancak yasaklama değil, getirilmişti. Devlet çalışanları için bir emekli sandığı zaten vardı. 1972'de Bağkur kurularak kendi hesabına çalışanlar için bir emeklilik düzenlemesi başlatıldı. Yine de bu dönemin sonunda bile sosyal güvenlik sistemi hala tüm çalışanları kapsamıyordu. Sanayideki iş gücünün sadece %70 kadarı ve kentlerde kendi hesabına çalışanların %60'ı sosyal güvenliğe sahipti. Türk halkının yarıdan çoğunun, yani tarım çalışanlarının ve bunların ailelerinin hiç sosyal güvenliği yoktu. İkinci Cumhuriyet döneminde dış ilişkiler. Bütün ikinci cumhuriyet hükümetlerinin dış politikaları, ikinci dünya savaşından sonra konulmuş ilkelerle sıkı sıkıya bağıntılıydı. Bağlar ve batı demokrasileriyle yakınlaşma bu politikanın köşe taşlarıydı. Ard arda gelen hükümetlerin siyasetleri, hem müttefiklerin Türkiye'yi savunma sözüne bağlı kalmalarını sağlamak, hem de onlardan askeri ve ekonomik yardım kopartmak için Türkiye'nin stratejik değerini Batı ittifakının gözünde artırmayı amaçlıyordu. Ne var ki bu temel devamlılık hali, füzeler Küba 1962, Afyon üretimi 1974, Kıbrıs insan hakları ve Ermeni meselesine ilişkin krizlerde kesintiye uğradı. Ayrıca bu dönemde Ankara'daki dış siyaset strateji uzmanlarınca izlenen politikaların kamuoyuyla olan uyumu giderek azalıyordu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece NATO üyeliğiyle değil, ayrıca 3'ü 1950'den önce, 31'i Menderes zamanında ve 22'si 1960'ların başlarında yapılmış 56 ayrı anlaşmayla da bağlıydı. 1969 yılında kısmen bu anlaşmaların yerini alan ve kısmen de bu anlaşmaları günün ihtiyaçlarını uygun hale sokan bir şemsiye anlaşması imzalandı. 1954 tarihli askeri kolaylıklar antlaşması Amerikalılara Türkiye'de askeri tesis ve üs kurma hakkını vermekteydi. Tesislerin inşaat masrafı ve bakımı Türk ordusu tarafından karşılanıyor ve bunlar Türk toprağı olarak kalıyordu. Ama üsler Amerikalılar tarafından yönetilip işletiliyorlardı. 1957'den itibaren Türkiye'ye Jüpiter nükleer füzeleri yerleştirilmişti. 1960'larda karşıt iki gelişme vardı. Bir tarafta silahların artan maliyeti ve subaylara yapılan yüksek ödemeler Türkiye'yi dış mali yardıma çok daha bağımlı hale getirmekte. Öte tarafta yeni liberal anayasa, Yön Dergisi ve İşçi Partisi ile bağlantısı olan solcu aydınların Türkiye'nin Amerika ve NATO'ya olan bağımlılığını artan bir hiddetle eleştirmelerine olanak vermekteydi. Üslere ve Amerikalı görevlilerin ayrıcalıklarına, yani görevdeyken Türk yasalarından ve Türk mahkemelerinden muaf tutulmalarına, Onların kendi posta servislerine ve PX satış mağazaları kanalıyla gümrüksüz ithalat yapmalarına itiraz ediyorlardı. Bütün bunlar milliyetçi Türklere, Türkiye'de birçok solcu ateşli milliyetçiydi, Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki kapitülasyon sistemini hatırlatıyordu. 1960'larda ve 1970'lerde bağımsız Türkiye sloganı gittikçe yükselmeye başlamış ve Amerikan 6. filosunun gelişi aleyhinde kitle gösterileri olmuştu. Gelen hükümetler genellikle ittifaka sadıktılar ve ülke içinde bunu savunmaktaydılar. Gelişmeler NATO'nun Türkiye'nin değil Amerika'nın stratejik çıkarlarına hizmet eden bir örgüt olduğunu gösterir gibi olunca hükümetler zor duruma düştüler. Bu durum ilk kez 1962-1963'te ortaya çıktı. Küba füze bunalımını izleyen görüşmeler sırasında Başkan Kennedy, Rusya'nın Küba'daki füzeleri çekmesine karşılık olarak Türkiye'deki füzelerin çekilmesi yolundaki Rus taleplerine boyun eğdi. Bu büyük bir kayıp değildi çünkü Jüpiter sistemi zaten kullanımdan düşmüştü ve denizaltıdan atılan Polaris sistemiyle değiştirilmek üzereydi. Ama füzelerin çekilmesi Türkiye'ye Amerikalıların oyununda sadece bir piyon olduğu duygusunu vermişti. Bir diğer sıkıntı afyon üretimiydi. 1960'ların sonlarında uyuşturucular büyük bir sorun olmaya başlamıştı. Ve Amerika'da kullanılan afyon ve eroinin oldukça büyük bir kısmı Batı Anadolu'da üretilmekteydi. Amerikan hükümeti haşhaş ekimini yasaklaması için Türkiye'ye baskı yaptı. Ama sallantıdaki Demirel hükümeti baskılara boyun eğmiş görünmeyi göze alamadı. Ancak demokrasi 1971'de askıya alınınca Nihat Erim hükümeti haşhaş ekiminin 1972'den sonra yasaklanması için köylülere yapılacak mali yardım karşılığında bir anlaşma imzaladı. Bu karar halkın hiç hoşuna gitmemişti. Köylülere afyondan gelen geliri başka hiçbir ürün sağlayamazdı. Türkiye'nin uyuşturucu sorunu yoktu. Bu yüzden de Türk çıkarlarının Amerikan çıkarlarına tabi olduğu düşünüldü. Yasak kararını kaldırmak 1974'te iktidara geldiğinde Ecevit'in yaptığı ilk işlerden biri oldu. Yine Kıbrıs. Türkiye'nin dış ilişkilerindeki en ciddi bunalımlar Kıbrıs sorunuyla bağlantılıydı. 1964'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios ve hükümeti Türk azınlığın özelliğini sınırlamak amacıyla adanın anayasasını değiştirmek için girişimlerde bulunmuştu. Türk toplumu baskı altındaydı ve bazı Türk köyleri kuşatılmıştı. Buna İnönü hükümeti hava kuvvetlerine Kıbrıs üzerinde gösteri uçuşları yaptırmak ve Makarios geri adım atmadığı takdirde işgale gidileceği tehdidinde bulunmak suretiyle karşılık verdi. Türk donanmasının o sırada bu tür bir çıkartmayı yapacak teknik yeterliliğe sahip olup olmadığı kuşkuludur. Ama zaten Başkan Johnson'dan Başbakan İnönü'ye bir mektupla ulaşan Amerikalıların tepkisi buna engel olmuştu. Johnson mektupta bir Türk işgalinin Sovyetler Birliği'ni çatışmaya sokabileceğini ve bunun olması durumunda NATO ülkelerinin Türkiye'nin yanında kendiliğinden yer almayacakları uyarısında bulunuyordu. Johnson, Amerika'nın vermiş olduğu silahların bir işgalde kullanılmasına izin vermeyeceğine de dikkat çekiyordu. Mektup basına sızdı ve Amerikan aleyhtarı bir tepkiye yol açtı. NATO'nun Türk çıkarlarını korumayı uygun görmediği bir kez daha anlaşılmıştı. 1964'te yatışan bunalım, 1967'de Atina'da henüz kurulmuş olan Albaylar Cuntası, Kıbrıs'taki Rum milliyetçilerini Enosis kışkırtmasını artırmaları için cesaretlendirince tekrar alevlendi. Türkiye Yunan hükümetine baskı yaptı ve Kasım ayındaki birkaç gün boyunca savaşa çok yaklaşıldı. Ancak junta geri adım attı ve bunalım yeniden hafifledi. Fakat 1974'te can çekişen Yunan juntası Rum Ulusal Muhafız Örgütü vasıtasıyla Kıbrıs'ta Makarios'a karşı bir hükümet darbesi tezgahladı. Enosis'i ilan etti. Ankara'da Ecevit hükümeti 1960'ta Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve anayasal düzenini garanti eden güçlerin Türkiye, İngiltere ve Yunanistan müdahale etmesini istedi. Ecevit, Türkiye'nin tek başına eyleme geçebileceğini göstermeye kararlıydı ve öteki iki ülke eylemde bulunmayı kabul etmeyince Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek başına askeri müdahalede bulunması emrini verdi. Türk askerleri Kuzey Kıbrıs'a 20 Temmuz'da çıkıp Girne çevresinde bir köprü başı kurdular. İki gün sonra bir ateşkes kabul edildi. Ama Kıbrıs'taki şiddet hareketleri devam edince birlikler 14 Ağustos'ta ikinci bir saldırıyı başlatıp adanın %40'ını Türk egemenliği altına aldılar. Ada, Türk hükümet propagandasının Barış Harekatı adını verdiği bu eylemlerden sonra tam anlamıyla taksim edilmişti. Kuzeyde oturan Rumlar ve güneyde oturan Türkler yaşadıkları yeri terk edip kaçmışlar ya da oralardan sürülmüşler ve öteki kesime yerleşmek zorunda kalmışlardı. 1983'te resmen bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak bunu sadece Türkiye tanıdı. Türklerin çok büyük çoğunluğunun gözünde Ecevit, Kıbrıs'taki Türk azınlığın haklarını başarıyla korumuş ve belki de hayatlarını kurtarmıştı. Ancak uluslararası açıdan bu eylem Türkiye'yi yalnızlığa itti. Amerika ancak 1978'den sonra tedrici olarak kaldırılacak olan silah ambargosu ilan etti. Buna tepki olarak Türk hükümeti bazı Amerikan askeri tesislerini kapattı. Birleşmiş Milletler'de Türk askerinin geri çekilmesi ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için ısrarlı çağrılar yapıyordu. Yeni yönelim belirleme girişimleri. Avrupa ile Sovyetler Birliği ile ve bir ölçüde de İslam dünyası ile bağların geliştirilmesi yoluyla Amerika'ya bağımlılık azaltılmaya çalışıldı. Türkiye 1964'te Avrupa topluluğunun ortak üyesi olmuştu. Bundan bir yıl önce imzalanan anlaşma 17 yıllık iki aşamalı bir hazırlık devresi öngörüyordu. Bu devrenin sonunda Türkiye tam üyelik için başvurma durumuna gelmiş olacaktı. Üyeliğe giden yol öngörülenden hayli uzun olmuş ve belki de hiç bitmeyecek olsa da ekonomik ilişkiler memnunluk verecek şekilde gelişti. Ve AT 1960'larda Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olarak Amerika'nın yerini aldı.